Ayrım 8.
Halkın bir suç yüzünden anasını öldüren kişiyi kınaması. Adamın biri öfkeye kapıldı da hem yumrukla döve döve hem de hançerle annesini öldürdü. Birisi ona, "Yaratılışının kötülüğü yüzünden analık hakkını hatırına getirmedin mi?" dedi. "O çirkin huylu anneni neden öldürdün? Söylemiyorsun. O sana ne yapmıştı? Neylemişti?" Adam, "Annem çok kötü, utanılacak bir iş işledi. Ben de dayanamadım, onu öldürdüm. Ayıbını toprak örtsün," diye cevap verdi. Annesini öldüreni kınayan kişi, "Anneni öldüreceğine, annenle kötü iş yapan adamı öldüreydin," deyince suçlu oğul, "Her gün başka birisini mi öldüreydim?" diye cevap verdi. "Onu öldürmekle halkın kanını dökmekten kurtuldum. Birçok insanın boğazını kesmekten, onun boğazını kesmek hayırlıdır." Ey hak aşıkı! Bu hikayede geçen kötü huylu anne senin nefsindir. Senin nefsinin sembolüdür. Onun kötülükleri, fesadı her tarafa yayılmıştır. Aklını başına al da o kötü nefsi öldür. Çünkü o kötü nefs yüzünden her an bir aziz varlığa kastediyorsun. Kaside-i Burde'nin şu beyti ne güzeldir. Nesf memedeki çocuk gibidir. Onu ihmal edersen, yani zamanı gelince memeden kesmezsen, büyür gider de yine meme emmek ister. Fakat zamanı gelince memeden kesersen, o da süt emmekten vazgeçer. Onun yüzünden bu güzelim dünya sana dar geliyor. Onun yüzünden hak ile de halk ile de savaşıyorsun. Hak ile savaşmak, Allah'ın emirlerini dinlememek, onun yapma dediğini yapmak, adeta onunla savaşa girişmektir. Onun kaza ve kaderine razı olmamaktır. Halk ile savaşmak ise insanlarla hoş geçinmemek, elinden dilinden herkesi bıktırmaktır. Peygamber Efendimiz, elinden dilinden Müslümanların selamette kaldıkları kimse gerçek Müslümandır diye buyurmuştur. Nefsini öldürür, yani onun isteklerini hiçe sayar, onun sözünü dinlemezsen, yaptığın hatalardan dolayı şundan bundan özür dilemekten kurtulursun. Yaşadığın memlekette hiçbir düşman kalmaz. Peygamber ve veliler. Peygamberler ve veliler hakkında söylediğimiz sözler birini şüpheye düşürecek olursa, eğer bir kimse çıkıp da peygamberlerle velilerin nefisleri ölmüş değil miydi? Yani nefsin temizleniş derecelerinin sonu bulunan raziye ve marziye, Allah'tan razı olan, Allah'ın da ondan razı olduğu derecesine yükselen kişiler oldukları halde, onların da düşmanları ve hasetçileri vardı derse. Ey doğruyu anlamak isteyen kişi, sen şimdi sözüme kulak ver de şüphe ettiğin şeye vereceğim cevabı dinle. Peygamberleri ve velileri inkar edenler kendi kendilerinin düşmanıydılar. Böylece onlar kendi kendilerini yaralıyorlardı. Düşmanı cana kastedendir. Kendisi can çekişen düşman değildir. Zavallı yarasa güneşe düşman değildir. O perde arkasında kalmıştır da kendisinin düşmanı olmuştur. Güneşin parıltısı onu öldürür. Güneş hiç onun eziyetini çeker mi? Onun rahatsızlığına ehemmiyet verir mi? Düşman ona derler ki, ondan bir gazap, bir zahmet gelsin, güneş ışığı ile taşın, lal olmasına engel olsun. Bütün kafirler, peygamberlerin manevi cevherlerinin parıltısının, onların peygamberlik nurunun kendilerini aydınlatmasına kendileri engel olmuşlardır. O tek kişinin, yani Nebi ve Veli'nin gözüne halk nasıl perde olabilir? Nebi ve Veli'ye düşman olduğu için halk kendi gözünü kör etmiştir. Kendi gözünü şaşı, kendi kulağını sağır etmiştir. Halkın Nebilere ve Velilere düşmanlık göstermesi, Hintli bir kölenin efendisine kin güderek inadından kendisini öldürmesine benzer. O köle, efendisini kölesiz bırakmak için kendisini damdan baş aşağı atar, helak olup gider. Hasta kendisini tedavi eden hekime düşman olursa, çocuk kendisini terbiye edene kin güderse, gerçekten de bunlar kendi canlarına kastetmektedirler. Kendi akıllarının, canlarının yolunu vurmaktadırlar. Bez yıkayan güneşe kızarsa, balık suya öfkelenir, düşman olursa, sen dikkatle bak da gör, bu hiddetin, bu öfkenin, bu düşmanlığın zararı kime dokunur? Sonunda bu kızgınlık yüzünden kimin bahtı kararır? Ey hakikati göremeyen, hasedi, çirkin huyu yüzünden nebilere ve velilere düşman olan kişi. Allah senin yüzünü çirkin yaratmışsa kendine gel, aklını başına al da hem çirkin yüzlü hem de çirkin huylu olma. Eğer bedeni güzelliklerin varsa suç işleme ki ayakkabının taşlı yollarda parçalandığı gibi senin de günah yollarında işlediğin suçlardan, kötülüklerden ötürü bedeni güzelliklerin yok olmasın. İki kat çirkin isen, yani hem yüzün hem huyun çirkin ise, işlediğin suçlar yüzünden gözden düştüysen, inanç bozukluğu ve iyi işler yapamama sebebiyle çirkinliğin artmasın, suçların dört kat olmasın. Sen, ben filan kişiden daha aşağı mıyım ki, talihim böyle ters gidiyor diye ona buna haset ediyorsun. Zaten haset bir başka eksiklik, bir başka ayıp. Hatta bütün aşağılıklardan aşağı, beter bir şey. Şeytan da aşağılıktan utandığı, yani Hazreti Adem'e secde etmenin ve onu üstün görmenin kendisini küçük düşüreceğini sandığı için alçaldı. Yüzlerce kötülüğe düştü. O, topraktan yaratılan Adem'in ilahi halife olmasına haset ederek ona secde etmedi de böylece kendisini yüceltmek istedi. Fakat yücelik nerede kaldı? Gözlerinden kanlı yaşlar boşaldı. Ebu Cehil de asil, fakat yetim ve servetsiz bulunan Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olmasına haset etti de, hasedi yüzünden kendisini aziz peygamberimizden üstün tutmaya kalkıştı. Adı Ebul Hakem iken Ebu Cehil oldu. Nice ehliyetli kişiler vardır ki haset yüzünden ehliyetsiz olmuşlardır. Ben insanların çalışıp çabaladıkları, didinip durdukları bu arayış dünyasında iyi huydan daha iyi bir ehliyet görmedim. Şeyh Sadi Hazretleri de, edep, terbiye, iyi huy Allah'ın nurundan bir taç gibidir. Onu başına koy, istediğin yere git, her yerde itibar görürsün demek istiyor. Fazilet ve üstünlük davasından dolayısıyla kendini faziletli, başkalarından üstün, fende ve ilimde ileri gitmiş görerek küstahlığa kapılmaktan vazgeç. Çünkü hak yolunda işe yarayan amel Allah rızası için insanlara hizmette bulunmaktır, iyi huylu olmaktır. Yine Şeyh Sadi Bostan adlı eserinde tarikat, hak yolunda yürümek insanlara hizmetten, yararlı olmaktan başka bir şey değildir. Yoksa tesbih çekmek, çok namaz kılmak, sufi elbisesi giymek değildir. Gönül gözleri kapalı kişiler, peygamberleri kendileri gibi birer insan saydıklarından, onların manevi yönlerini, hakikatlerini göremediklerinden, onların üstünlüklerini, sabır ve tahammüllerini kıskandılar. Onlara haset ettiler. Onların hasedi meydana çıksın diye Cenab-ı Hak peygamberleri vasıta kıldı. Çünkü bütün insanlar, gerçek olsun olmasın, bir mabut tanır. Ona kulluk etmekten arlanmaz. Hakkı haset eden hiçbir yerde yoktur. Fakat halk peygamberi de kendisi gibi bir insan sanır. Onun manevi gücünü anlayamaz da o yüzden ona haset eder. Bu beyitte Kehf suresinin şu anlamdaki 110. ayetine işaret edilmektedir. Sevgili peygamberim, onlara de ki, gerçekten ben de sizin gibi insanım. Fakat şu farkımız var, bana Allah tarafından vahiy gelir de size gelmez. Peygamberin büyüklüğü ve kutsallığı anlaşılınca ona uyanlardan hiçbiri onun hakkında hasede düşmez. Her devirde peygamber yerine bir veli yaşamaktadır. Peygamberler devri geçtikten ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra her devirde gelen ve onun yerine geçen bir veli vardır. O veli de peygamberimiz gibi bazı zorluklarla karşılaşır. Sıkıntılar, denemeler geçirir. Bu hal kıyamete kadar böyle sürüp gider. Sufiler yeryüzünde her zaman ta kıyamete kadar Allah'ın velileri arasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuruna, hakikatine mazhar olmuş büyük bir velinin bulunduğuna ve yaşadığına inanırlar. Bu velilerin en büyüğüne kutb veya kutblar kutbu adı verilir. Bu zat darda kalanlara, kendisinden candan yardım isteyenlere yardımını esirgemez. Düşkünlere, çaresizlere, bunalmış kalmış olanlara yardım ettiği zaman kutb, gavz yani yardıma erişen adını alır. Gauss'tan başka 4000 kişilik bir veliler topluluğu vardır. Bunlar gizlidir. Hiç kimse bunları tanımaz. Bunlar hem kendilerinden hem de halktan saklıdırlar. Yani veli olduklarını kendileri de halk da bilmez. Bunların içlerinden vazife sahibi olanlar 300 kişidir ki onlara ahyar, hayırlı kişiler adı verilmiştir. Diğer 40 veliye abdal denilmektedir. Halk arasında söylenen 40'lar bu seçkin velilerdir. Sayıları 7 olan velilere ebrar, iyi kişiler denir. Bu 7'lerden başka sayıları 4 olan velilere evtat, direkler derler. Kutba en yakın olan 2 büyük veli vardır ki biri kutbun sağında, öteki solunda bulunur. Sağ tarafındaki kutbun hakikatine, sol tarafındaki hükmüne mazhar olmuştur. Kutb vefat ettiği zaman kalbi tarafında yani sol tarafında bulunan onun yerine geçer. Kutb'la beraber bu iki büyük veliye üçler adı verilmiştir. Kimin huyu güzelse devrinin o büyük velisine uyar, düşmanlıktan kurtulur. Her kimin mayası bozuksa o veliye haset eder, onu tanımaz. Onunla kavgaya girişir. Bu yüzden zarara uğrar, gönlü kırılır. İşte yaşayan imam her an vazife başında, işte güçte olan o gerçek velidir. O üstün velinin muhakkak peygamberin soyundan gelmesi şart değildir. O Hazreti Ömer'in neslinden de gelebilir, Hazreti Ali'nin neslinden de. Şiiler, İmamiye mezhebinde bulunanlar, imamın yani kutb, gavsın, muhakkak Hazreti Peygamber'in dolayısıyla Hazreti Ali'nin neslinden geldiğine inanırlar. Hazreti Mevlana bu inancı kabul etmiyor. Yani Hazreti Ali'den başkasından da gelebilir diye buyurur. Hazreti Ömer'in neslinden maksat Ali, kerremallahu vecheden başkasının neslinden de gelebilir demek istiyor. Ey kurtuluş yolunu arayan kişi! Mehdi de odur. Hadi de. O, yani doğru yolu bulan da o, o yolu gösterecek imam da odur. O zat hem gizlidir hem de meydandadır. Karşında oturmaktadır. Peygamberimiz Efendimiz'den sonra peygamber gelmek ihtimali kalmadı. Fakat Peygamber Efendimiz'in manen yerine geçecek bir takım veliler zuhur etti. Bunların velilik dereceleri farklıdır. Bunların en büyüklerine kutb veya gavs denir ki her asırda İslam'ın imamı yani peygamber vekili olan zattır. Peygamber Efendimiz'in vekili yerine geçen ilk halifesi Hazreti Ebu Bekir olduğu için birinci gavs odur. Sonra sırasıyla Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali gelmişlerdir. Şiiler peygamberin yerine geçen bu manevi imamın muhakkak Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın soyundan geldiğine inanırken ehli sünnet sufileri bu halifeliği yalnız Hazreti Ali nesline tahsis etmemişlerdir. Hazreti Mevlana da bu kanaattedir. Cenab-ı Hak o yüksek manevi makama dilediği faziletli ve üstün meziyetli kulunu getirir demişlerdir. İşte bu beyitte geçen Mehdi de, Hadi de o yüksek kutb, Gavslık makamında bulunan büyük zattır. Şiilerin İmamiye mezhebinde olanlar, Hazreti Ali'nin torunlarından 12 imamın 12.'si olan ve hicretin 258. senesinde doğan İmam Muhammed Taki Hazretlerinin Irak'ın Samira kasabasında bir mahzene girdiğine, oradan gayb alemine çekildiğine ve hala hayatta olduğuna inanırlar. Kıyamete yakın bir zamanda meydana çıkacağı ve Mehdi'nin bu zat olduğu kanaatindedirler. Sufiler ise İmam Taki'nin vefat ettiği, kıyamete yakın bir zamanda gelecek Mehdi'nin Hazreti Fatıma'nın neslinden Muhammed namında bir zatın olacağı düşüncesindedirler. O nura benzer akıl onun Cebrail'idir. Onun mertebesine ulaşmamış olan veli de onun kandilidir. Nur suresinin 35. ayetinde Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde bir çırağ bulunan çırağlığa benzer. O çırağ bir billur kandil içindedir. Kandil de sanki bir parlak yıldızdır. Şarkta ve garpta bulunmayan mübarek zeytin ağacından çıkan zeytinyağı ile yanar. Kendisine ateş dokunmadığı halde o nur üstüne nurdur. Allah dilediğine nuru ile yol gösterir ve insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilicidir. Buyurulmuştur. Mevlana bu beyitlerde bu nur ayetine işaret etmektedir. Kandil derecesinde olan velinin mertebesine ulaşmamış olan da bizim kandil konan yerimizdir. Çünkü nurun mertebe bakımından dereceleri vardır. Çünkü Allah nurunun 700 perdesi vardır. Nur perdelerini bu kadar kat ve derece bil. Bir hadisi şerifte gerçekten de Cenab-ı Hakk'ın nurdan ve karanlıktan 700 perdesi vardır diye buyurulmuştur. Burada 700 rakamı ile hicapların, perdelerin çokluğu anlatılmaktadır. Allah lütfederse hakkı, hakikati bizden perdeleyen sayısız örtüler kalkar da kurtuluşa ereriz. Bu kabiliyete, istidada ve ilahi lütfa bağlıdır. Her perdenin arkasında bir toplumun yeri vardır. Bu perdeler imama yani mihrap önüne varıncaya kadar saf saftır. Son safta kalmış olanların gözleri manen zayıf olduğu için ön safta bulunanların nuruna dayanamaz. En son safın önündekiler de görüş kuvvetleri olmadığı için fazla aydınlığa bakamazlar. En öndeki safta bulunup hakka en yakın bulunanların hayatı olan nur, geride kalanların ve bir iki gören şaşıların ruhları için illettir, meşakkattir, fitnedir. Şaşılıklar ve hiddet halini kesret halinde görüşler yavaş yavaş azalır. 700 perdeyi aşınca da bu perdeleri aşan, geçen kendisi deniz gibi olur da böylece kesret gider, vahdet gelir. Demiri yumuşatan, altını saf altın haline koyan ateş, taze ayva ve elmanın olgunlaşmasına yarar mı? Elmanın ayvanın da az bir hamlığı olabilir fakat onların olgunlaşmaları için demiri yumuşatan ateş gerekmez. Güneşin az bir harareti onları yumuşatır. Elmayı, ayvayı olgunlaştıran o hararet demire kafi gelmez. Demir, ejderha gibi olan ateşin alevini ister. Demir, zorluklara katlanan, meşakkatler çeken, dövülen, ezilen, hakaretlere maruz kalan fakir derviş gibidir. Çekiç altında, ateşin içinde olmakla beraber kıpkırmızıdır. Hoş bir haldedir, mutludur. Demir, vasıtasız olarak ateşin perdecisidir. Bir bağla bağlanmadan kendiliğinden ateşin ta içine girer. Su çocukları yani su yardımı ile yetişen sebze ve meyveler gibi bitkiler doğrudan doğruya ateş vasıtasıyla ne olgunlaşırlar ne de ateşle konuşabilirler. Yürümek için ayağa nasıl ayakkabı lazım ise onlara da pişmek için tencere veya tava lazımdır. Yahut da arada bir yer gerek ki hava ısınsın, kızsın da sıcaklığı suyu da ısıtsın. Onun gibi hak aşıkı fakir de vasıtasız olarak tecelliye mazhar olmuş, bu yüzden onun varlığının tecelli alevleriyle bir rabıtası, bir bağı ve bağlanışı vardır. Bu sebeple o veli alemin gönlü olmuştur. Çünkü beden bu gönül vasıtasıyla iş görür, hüner gösterir. Gönül olmazsa beden konuşmayı ne bilir? Gönül aramazsa ten araştırmadan ne anlar? Demek ki ilahi tecellilerin, şulelerinin, yalımlarının düştüğü yer, o demir gibi dayanıklı olan velidir. Allah'ın nazargahı, görüş yeri de beden değil gönüldür. Sonra bu cüz'i gönüllerde ilahi sırların kaynağı, madeni olan arifin kalbine, yani gönül sahibinin kalbine, nispetle halkın gönülleri tenlere, bedenlere benzer. İlahi aşkın tecellilerine mazhar ve ilahi sırların kaynağı olan kamil insanın gönlü külle kavuşmuş, külli gönül olmuştur. Halkın gönülleri ise külle karşı birer cüz'i gönül sayıldığından onlar kamil insanın gönlüne nispetle adeta tenlere, bedenlere benzerler ve onlar ancak kamil insanın nuruyla canlanırlar, yaşarlar. Bu söz çok örnek ister. Bu sözü şerh etmek, etraflıca anlatmak, açıklamak gerek. Fakat ham kişilerin vehme kapılıp ayaklarının kaymasından korkuyorum. Yapmak istediğimiz iyilik bizim için kötülük olmasın. Yani doğru yolu göstermek isterken sapıklığa düşürmeyelim. Hayır yapalım derken şer yapmayalım. Zaten bu kadar söylemem de kendiliğimden değil, dileyerek söylemedim. Bunları kendimde olmadığım için söylemiş bulundum. Çarpık ayağa çarpık ayakkabı iyi gelir. Dilencinin eli daima kapıda gerek. O evin içine giremez. Yani ilahi sırlar herkese açılamaz. İstidadına, kabiliyetine göre söylenir. Bu beyitte şu hadisi şerife işaret var. biz nebiler topluluğu, yani bütün peygamberler, halkın derecelerine inmeye ve onların akıllarının ereceği derecede söylemeye emredilmişiz. Bize böyle buyurmuştur. Padişahın yeni satın aldığı iki köleyi imtihan etmesi. Bir padişah ucuzca iki köle satın aldı. Onlardan birisiyle bir iki söz konuştu. Konuştuğu köleyi anlayışlı, zeki ve tatlı dilli buldu. İnsan dilinin altında gizlidir. Şu dil can kapısının perdesidir. Bir rüzgar perdeyi kaldırınca içerisi bize görünür. Yani bilmediğimiz, tanımadığımız bir kimse hal gereği bir iki söz söyleyince ruhunu örtmüş olan perde açılır da onun iç yüzü, onun nasıl bir adam olduğu anlaşılır. Onun can evinde inci mi var, buğday mı var? O ev altın hazinesi mi, yoksa yılan ve akrep yuvası mı meydana çıkar? Yoksa içeride altın hazinesi, yanı başında bir yılan mı var? Çünkü altın hazinesi bekçisiz olmaz. Altın hazinesi manevi bilginin, imanın, ilahi aşkın, irfanın sembolüdür. Yılan ise benliği, nefsani arzuları göstermektedir. Bazı insanların da bilgileri, inançları, yaptıkları bazı iyilikleri, ibadetleri gönüllerinde manevi birer hazine iken gurura kapılır. Benlik yollarına saparlarsa onların gururları, benlikleri birer ejderha kesilir. Bilgi ve inanç hazineleri başında çöreklenmiş birer yılan gibi yatarlar da bu yüzden kimse onların ilminden yararlanamaz. Padişahın konuştuğu köle öyle cevaplar veriyordu ki başkaları öyle cevapları 500 defa düşündükten sonra verebilirdi. Sanki onun içinde bir irfan denizi vardı. O denizde baştan başa söz söyleyen incilerle doluydu. O denizden kendini gösteren her incinin nuru hak ile batılı ayırt ederdi. Padişah o köleciyi zeki görünce onu bıraktı, öbürüne buraya gel dedi. Kölecik, dedim ya, bu söz o köleyi küçük gördüğüm için değildir. Nasıl ki büyük baba torununa yavrucuğum diye seslenir, bu sözdeki cuğum küçük görme değil, sevgi duygusu belirtir. İkinci köle padişahın huzuruna geldi. Ağzı kokuyordu, dişleri de kapkaraydı. Padişah onun konuşmasından pek hoşlanmadı ama yine de onun gizli halini araştırmadan, sırlarını öğrenmeden kendini alamadı. Ona bu kılıkla bu kokmuş ağızla uzakta dur fakat pek de uzağa gitme dedi. Pek uzağa gidersen seninle mektuplaşmam gerekir. O zaman sen benimle düşüp kalkamazsın, benimle bir yerde oturamazsın. Önce ağzının derdine bir deva bulalım. Sen sevimli bir kişisin, biz de hünerli bir hekimiz. Bir pire için yepyeni bir kilim yakılamaz. Seni hor görmek ve gözden düşürmek de doğru olmaz. Şöyle otur da bir iki hikaye söyle, söyle de aklının derecesini anlayayım. Padişah daha önce konuştuğu köleye, hadi dedi, sen de hamama git, bir güzelce yıkan. Arkadaşı gittikten sonra konuşturmak istediği köleye dedi ki, sen akıllı bir kişisin, hakikatte sen bir köle değilsin, yüzlerce köleye değersin. Senden önce konuştuğum arkadaşın senin hakkında kötü şeyler söyledi. Görüyorum ki sen onun söylediği gibi değilsin. O hasetçi bizi senden soğutuyordu. Arkadaşın senin hakkında, o hırsızdır, doğru adam değildir, kötülerle düşer kalkar, namussuzdur dedi. Köle dedi ki, o daima doğru söyler. Ben hayatımda onun gibi doğru söyleyen kimse görmedim. Doğru söylemek onun yaratılışında var. O ne söylemişse söylediği boş sözdür diyemem. İyi düşünen, doğru söyleyen o arkadaşa eğri diyemem de onun sözleri sebebiyle kendimi kusurlu görürüm. Padişahım, belki de o bende birçok ayıplar görmüştür ki ben o ayıpları kendimde görmemekteyim. Padişah, o senin kusurlarını söylediği gibi şimdi sen de onun kusurlarını söyle dedi. Söyle ki senin benim üzüntülerime ortak, benim ülkemin işine yarar bir dostum olduğunu bileyim. Köle dedi ki, padişahım, o benim gerçekten hoş bir arkadaşım. Kapı yoldaşım olmakla beraber kusurlarını söyleyeyim. Onun kusuru sevgidir, vefadır, insanlıktır. Onun ayıbı doğruluktur, zekadır, dostluktur. Onun küçük ayıbı cömertliktir, düşkünlere yardımda bulunuştur. O öyle cömerttir ki gerekirse canını bile verir. Köle dedi ki, kapı yoldaşımın bir ayıbı da kendini görüp beğenen bir kişi olmamasıdır. O hep kendinin, kendi varlığının ayıplarını arar bulur. O hep kendi ayıbını söyler, kendi ayıbını arar. O herkesle iyidir, herkesle dosttur. Fakat kendine, kendi nefsine karşı kötüdür.